Milanesa yeni yürümeye başladığında ayaklarının altı o kadar çok kaşınıyordu ki her yere gitmek istiyordu. Anne ve babasının onu zamanlı ve zamansız araması gerekiyordu. Her yere keşifler yapmaya gidiyordu. Bir gün Mila çok özel bir şehrin olduğunu duyar. Bu şehir hakkında bütün dünyada sadece iyi şeyler anlatılırmış. O andan itibaren Mila bu özel şehri kendi gözleriyle görmek için her şeyi göze alacağını bilir.
Şimdi burada tamamen yalnız duruyorum. Meslektaşlarım gittiler. Malika ve Reşit ile ilgili hikayelerinle sen onları deliye çevirdin. Badem gözler ve pilav, merhaba ve selamün aleyküm. Sigara arkadaşlarımın buradan gitmesini sağladın. Şimdi burada tamamen yalnız duruyorum. Kulenin yanında sigara püfürterek. Şimdi tamamen yalnız o parka ve o kahverengi çocuklara bakmak zorundayım. Hepsi de Vanson Company'nin yolunda yürümeyi hayal ediyorlar. O burayı iyi bulurdu. Ben de burayı iyi bulurum. Fakat beni o yan tarafa beraberinde götüremezsin.
Şehrin şanını sadece tasdikleyen yıllar ve uzun süreli avareliklerden sonra Milanesa en sonunda varacağı yere ulaşır. Kalbi çarparak trenden iner. Daha erken. Güneş ise henüz aşağıda. İstasyonun karşı tarafına güçlü ışınlar, 5 altın kule şeklinde yansır. Yansıma o kadar güçlüdür ki Mila bir süre boyunca kule yüksekliğindeki saf altından muhteşem alev toplarından başka bir şey göremez.
Ben buraya sadece bir amaçla geliyorum, o da günde 8 saat boyunca çalışmak. Zaten ondan sonra mümkün olduğu kadar çabuk köyüne giden trene binip evine gitmek istersin. Hele böyle bir havada, yeşilin içerisinde, huzur içerisinde evinde olmayı çok arzularsın. Bu yüzden öğlen arası fazla sallanamazsın. Çünkü şimdi çalışmadıklarını sonra mesai halinde yapmak zorundasın. Yani 8 saatini dolduracaksın. Bunun üzerine 1 saat gidiş, 1 saatte geliş, 2 saat tren yolculuğunu ekleyince gününden geriye fazla zaman kalmıyor zaten.
Şimdi kulelere giden insanları da görebiliyor. Yürüyüş bantları üzerinden istasyondan girişe doğru yürüyorlar. Peş peşe ve yan yana, farklı ritimlerde. Büyük bir partitürde çok ayaklı notaları oluşturuyorlar. Bazıları bir süre için kulelerin ayağında duruyor. Onlar deri çantalı ve parlayan gözlükleriyle şık kostümler giymiş, hafif hareketli küçük ailelerdir. Onlardan sağlık fışkırması Mila'nın dikkatini çekiyor.
Sen de göreceksin. Şimdi Jack ve Gretchen orada otururlardır. Zaten oraya yürümek 10 dakika sürüyor ve geriye dönmek de 10 dakika sürüyor. Onlar en az yarım saat yoldalar. Diyelim ki 1 saat. İsterlerse 2 saat gelmeyebilirler. Fakat ben endişeleniyorum. Güvenli bir şekilde geriye dönerlerse ve hiçbir şey kaybetmedilerse eğer, o zaman az sonra kahve makinesinin yanında durmadan dırdır edeceklerdir. Saat 4 trenine yetişmediklerinden şikayet edecekler. Mesaiye kalmak zorunda olduklarını söylerler. Jack yarış bisikletine atlayamayacak. Gretchen kızına sine kitabı okumayacak. Nasıl dram yaşayacağını şimdiden anlayabilirsin.
Güneş güneye doğru yöneliyor ve muhteşem altının arkasından Mila 5 başka kulenin çıktığını daha görüyor. Temiz, düzenli, gri renginde. Tabii ki diye düşünüyor Mila. Altının yanına titan yakışır. Burası süt ve balın ülkesi. Ben burada kalmak istiyorum.
Aslında hala gerçek amacını biliyorum diyemem. Fakat tahmin edebilirim. Bak, ben burada 15 uzun yıldır çalışıyorum. 20. katta bulunan bir oda. Dikkat et, oradan şehrin üzerine çok güzel bakış açımız var. Bu sigara içmek için aşağı gelmemizi gerektiren ilk sene. Ve sen kim olursan ol bunu çok iyi gördün. Tahminimce hepimizi günde 5 defa çubuğumuzu içmek için yerel halkın yanına çekmeye uğraşıyorsun sen. Fakat diyelim ki günlerimizi yan tarafta geçirmeye başladık. Korkarım ki o zaman şikayetler gelmeye başlar. Sen bunu anlıyorsun değil mi? Nasıl? Neredesin? Gittin mi yoksa? Ben burada yalnız durduğum için mi yoksa? Hadi canım, geri geleceksin değil mi? Ne?
Mila, bütün gün boyunca altın kulelerden gelen insanları yürüyüş bantlarında takip ediyor. Az eşya ve yeni gömlekli oyuncak bebekler bulunan boş bölümlerin yanından geçiyor. İnsanları soylu ürünlerin uzun yüksek sıralarda fişlenmiş, numaralanmış, rengine ve ölçüsüne göre düzenlenmiş büyük mağazalardan takip ediyor.
Görüyor musun? Şimdi o ses yok oldu işte. 3 haftadır bu ilk defa. Şimdiye kadar her sigara molasında o ses vardı. Bu bizim hoşumuza gidiyordu aslında. Hiç tanımadığın biriyle geyik muhabbeti.
Öğlen sonuna doğru Mila, istasyona doğru koşan insan topluluğuna katılıyor. Onların hiç durmadan gelen ve kalkan trenlerin içerisinde kaybolduğunu görüyor. Burada her şey zarif bir hareketlilik içerisinde yürüyor diye düşünüyor.
Hadi canım. Şimdi burada karamelli muhabbelli elimde kala kaldım. Aslında bunun yan tarafın buluşu olmadığını göstermek istiyordum ya. Ve şimdi ise onu duymuyorum bile. Ne? Hayır, o ses, o gitti.
Mila, istasyonun yanında bir yol buluyor. Bu yolu takip ediyor. Bir anda tamamen yalnız kalıveriyor. Pırlantalı olan duvar buluyor. Duvar istasyonun arkasından ve kulelerden geçiyor ve orada birden sona eriyor. Ne muhteşem bir ülke.
Şimdi daha da kötü. Şimdi burada kaçık gibi kendi kendimle konuşuyorum. İyi mi? Bazen insanın seçme hakkı olmuyor. İtiraf et. Bizim aramızda kalmak, demek istediğim şu, aynı kültürden olan insanların arasında kalmak daha kolay değil mi? Hem daha kolay, hem daha zevkli. Daha huzurlu oluyorsun ya. Hele hele çoğunluk olduğumuzda.
Mila bütün yolu geriye dönüyor. Bu defa duvarın diğer tarafından. Duvar artık pırlantadan değil ama gri betondan. Orada Mila bir sokak keşfediyor. Evler o kadar şeffaf ki. Mila kimin içerisinde ve kimin dışında? Kimin çıplak ve kimin giyinik? Kimin gerçek ve kimin camdaki yansıma olduğunu göremiyor. Bu ilk dünya olmalı diye düşünüyor. Tam bir sihirbazlık.
Görüyorsun ki burada az mülkü olan insanlar oturur. Büyük bir fark olduğunu hissediyorsun. İçinden bunu hissediyorsun. Ama bence bu tür insanlarla ilgilenmek için bazı insanlara para ödenir. Eğer burada durum bu şekilde yürüyorsa bu demektir ki bu insanlar görevlerini yeterince yerine getirmiyor. Burada nasıl yürüdüğünü bilmiyorum. Ama benim bölgemde herkes iyi bir şekilde karşılanıyor.
Mila başka kuleler de görüyor. Onlar renkli mozaiklerden oluşuyor ve akşam güneşin içindelerdir. Kulelerin etrafında ve içerisinde insan dolu. Konuşuyorlar ve pazarlık yapıyorlar. Koşuyorlar, salınıyorlar, zaman harcıyorlar. Beraberce kuru karanfil, tütün ve sıtma ağacı kokusunda canlı bir yuvaya benziyorlar. Duvarı görmüyor gibiler.
Bizim iyi maaşımız, makinalarımız, arabamız, evimiz var. Bunlar onların gözüne batıyordur herhalde yani. İtiraf etmek zorundayım, bu doğru. Ben istasyonun çevresinde olduğumda hala pantolonumun veya ceketimin cebine saldıracaklar diye dosya çantamı, telefonumu, kağıtlarımı, bilgisayarımı, daha bilmem birçok şeyimi çalacaklar diye resmen korkuyorum ya.
Duvar devam ediyor. Gri ve çıplak. Çok ağaçtan evin yapılmış olduğu bir bölgeyi geçene kadar. Tane tane bir damla boyaya hasretler. Vakit geç. Mila burada duvarın var olduğunu görebiliyor. Kedi gözleri, numaralar ve şiirler ile dolana kadar üzerine yazılmış. Duvarın ortasına yuvarlak göğüsleri olan güzel bir kadın çizilmiş. Adı Duvar Meleği. O herkesin arkadaşı.
Belki biraz bencillik benimkisi. Ama bence de bu böyle. Bütün bu yabancıların, yani yerel halkın bu çevrede bulunmasına karşı değilim. Bu bir. Herhalde onlar da bizim burada bulunmamıza karşı değillerdir. Ama onların arasında yürümek, ya hayır, buna ihtiyacım yok.
Evleri geçtikten sonra duvar yine sona eriyor. Ve böylece Mila gece düştükten sonra geriye dönüp altın kulelerden birinin ayağına uzanıyor. Kararı kesinleşmiştir artık. Milanesa burada kalmak, yerleşmek, çalışmak ve birçok küçük Milanesalar yetiştirmek istiyor.
Ses belirli bir zamanda, tahminime göre geçen hafta bir gün olacaktı. Neden bizim burada oturmadığımızı, burada oturmanın daha kolay olacağını anlattı bize. Jack'a söylediklerine göre bunun sebebinin burada kiraların yüksek olmasıydı. Bizim oralarda bir evin ücretiyle burada sadece karanlık bir apartman alınır dedi. Ben bunun doğru olmadığını, fiyatların aynı seviyede olduğunu fakat bizim diplomalarla daha fazla para kazandığımızı ve bu yüzden bahçeli bir evde oturma imkanımız olduğunu söyledim.
Yarın Mila hemen işe başlıyor. Dimdik amacına doğru yürüyor ve en büyük altın kuleye giriyor. Hemen engelleniyor. Erkek kostümü giymiş olan bayan, adın diye soruyor. Mila, soyadın? Nessa. Burada bu isim geçersizdir, diyor kadın. Kimlik kartın. Mila başını sallıyor. Bunun üzerine kadın usta bir şekilde baltayı çıkarıp ve Mila'nın kolunu kesiyor. Mila bağırıyor ve hızlı bir şekilde kaçıyor.
Ben bir köyde doğdum. Ben orada, ormanlarda ve tarlaların arasında büyüdüm. Bir şeye alışkanlık olduğunda bunu doğal olarak insan aynı şekilde devam ettirmek ister. Bizim bunu yapabilme şansımız var. Fakat bunun için her gün bir saat gidiş, bir saat geliş mekik dokumamız gerekir. Bu bizim seçeneğimiz ama. Aslında ben de o kulelerin evimin yanında olmasını isterdim. Ama yine de hayır. Belki de olmamaları daha iyi. En iyisi bizim köye yakın bir köyde olmaları.
Mila bir kol ile zarif gri kulelere doğru yürüyor. Oraya vardığında insanlar ışıktan kaçan fareler gibi kaçmaya başlıyorlar. Bir adam duruyor. O kulelerden birinin başkanı. Adın? Diye soruyor. Mila. Mila Nessa. Nerelisin? Ben aslında bütün dünyadanım, diyor Mila. Tam neredensin? Babam doğulu. Annem ise batılı. Ben güneyde doğdum. Ve aslında kuzey için dünyaya geldim. Böyle bir şey burada geçersizdir, diyor adam. Bunun üzerine usta bir şekilde baltayı çıkarıp ve Mila'nın bacağını kesiyor. Şapkasını düzeltiyor ve şunu da söylüyor. Bir şeyler uydurmak zorundasın kızım. Belki o zaman senin için bir şeyler ayarlayabilirim. Belki o zaman bacağını da geriye alabilirsin.
Ya bu kuleyi aslında bizim köye biraz benzetebilirsin ya. Büro biraz ev, bir kat bir sokak. Bina ise gerçek bir köy gibidir aslında. Hatta burada bir postane, bir eczane, kahvehane, lokanta, dükkanlar bile var. Hepsi de ikinci katta. Benim bunları güzel bulduğumu söylediğimi duymadın. Fakat köyünden çıkmana da gerek kalmıyor. Köyünde de yaptığın gibi birbirinize merhaba diyorsunuz. Ve buradaki park ise ne de olsa insana biraz kendi bahçesini hatırlatıyor.
Mila inliyor ama yine de yoluna devam ediyor. Bir bacağının üzerinde hoplayarak arazide bulunan tahtadan evlere gidiyor. Duvarın yanında bir adam. Duvar meleği. Adam duvar meleğinin göğüslerine doğru üşengeç bir şekilde dayanmış. "Hey sen!" diyor. "Sen nereden geliyorsun?" Güneyden diye Mila içini çekiyor. Kadın başına yalnız. Evet diye başını sallıyor. Senin mesleğinde var mı? Diye soruyor adam. Avukat diyor Mila. İspatın? Mila parşömen kağıt çıkarıyor. Adam kaşlarını çatıyor. Böyle bir şey burada geçersiz diye cevap veriyor adam. Mila ise, evet, şimdi son kolum da gidiyor diye düşünüyor. Fakat adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece orada duruyor. Sen kutsal ülkeyi biliyor musun? Diye soruyor adam. Evet, diye başını sallıyor Mila. Peki, nerede o zaman? Yeşil ülke ve Sudan'ın arasında. diye gürlüyor adam. Mila'nın kolunu kesmiyor. Onu dışarıya atmıyor. Fakat içeriye de davet etmiyor.
De güler yüzlü olman gerekir. Şarttır. Çünkü orada gerçekten iç içe yaşıyorsun. Bu böyle işte. Bir köydensin, sadece bir köyden ve başka bir köyden değil. Ve diğeriyle hiçbir ilgin yok. Buna da gerek yok zaten. Bu bizim kültürümüzde yok ya. Zaten de yabancı bir yerde olduğunda bunu burada çok iyi görebiliyorsun. Utanmaya gerek yok. O zaman her şeyi yapabilirsin. Ben tatilden dönen insanlar tanıyorum. Küllükler ve havlular müzeden taşları öylesine hatıra diye alıp gelmişler. Bu burada da böyle. Benim henüz başıma bir şey gelmedi ama söylentiler ortalıkta dolaşır. Seni tanımıyorlar ve istediklerini alırlar. Yoksa her şeyi kırıp dökerler. Bunlar kimlerdir diye de hiç tartışmana gerek yok.
Ölesiye yorgun Mila, mozaikten kulelere doğru hopluyor. Orada yığılıp kalıyor. Topal ve sakat kaldırımda satılan eşyaların arasında oturuyor. Haftalar boyunca. Arada bir yiyecek, arada bir içecek veriyorlar. Arada bir birisi onunla konuşuyor. Her şey düzelebilir, diyorlar. Birçok topal tekrar yaşamayı öğrendi.
Benim burada bir de ne dikkatimi çekiyor biliyor musun? Burada kadın göremezsin. Aslında kadınlar bir toplum için en önemli insanlar oluştururlar. Bu yan taraftakilerin dünyasında kadınların söz hakkı bile yok. Sokakta sadece erkekleri dışarıda görüyorsun. Parkta sadece oğlanlar oynuyor. Bir gün şöyle bir dönerciye git, nerede olursa olsun kendini hemen göreceksin bunu. Mekanda kadın olursa her şey tertemizdir. Masaların üzerinde çiçekler, etin yanında da bir yaprak yeşillik vardır. Eğer sadece erkekler dükkana bakıyorsa, o zaman gerçekten küllük olabilir.
Mila'nın ayağa kalkacak gücü yok. Mozaikten kulelerin arasında oturmaya devam ediyor ve başında anlatılan hikayeleri dinliyor. Mozaikten kulelerdeki insanlar hakkında bir şeyler öğreniyor. Öpmeyi çok seviyorlar. Bal tatlısı tatlıları seviyorlar. Gece ve gündüz çalışıyorlar ve istedikleri zaman cennet diye adlandırdıkları ülkelere tatile gidiyorlar. Tahtadan evlerdeki insanlar hakkında da bir şeyler duyuyorlar. Kıskançlık ve komşu sevgisi üzerine hikayeler. Burada birçok insanın zarif gri kulelerde yaşadığını öğreniyor. Uzun süre böyle bir oda sahibi olmayı beklemişler. Bunu kaybetmekten o kadar çok korkuyorlar ki bu yüzden birinin geldiğini gördüklerinde kaçmaya başlıyorlar.
Bunu zencilerin karılarına benzetebilirsin. Hadi canım zenciler, siyahlar. Onlar gururlu hanımefendilerdir. Onlar dışarıya çıkar ve kendilerine gıpta gıpta ile baktırır. Söylenene bakılırsa onlar daha az sorun yaratırmış ya.
Mila'nın daha fazla dikkatini çekmeye başlıyor. Hiç kimse kulelerden bahsetmiyor. O araya girip çıkan insanlardan veya pırlanta duvardan. Bunu dükkan sahibine soruyor. Ve o aldırmaz bir şekilde şöyle diyor. Ah, o başka bir dünya. Ve çalışmaya devam ediyor. Aynı soruyu kendisine her gün taze çay getiren kadına soruyor. O ise kuruca şöyle diyor. Ah, onlar mı? Onların sorunları bizim sorunlarımızdan farklı.
Jacques ve Gretchen henüz geri dönmediler. Başlarına bir şey mi geldi yoksa? Boğazlarına çekirdek mi takıldı ne? Bir de bana bak. Bütün büyük işler hakkında felsefe yapmaya başladım ya. Bu konuları siyaset çözmek zorunda. Biz gezintilerimizle bu konuda bir şey değiştiremeyiz.
Bir gün bir adam yanından geçiyor. Dikkati üzerine çekmiyor. Gri ve kahverengi giyinmiş. Yüzü ise pek güzel değil. Ama çirkin de değil. Çantasından delikli plastik torbaya sarılmış peynirli sandviç çıkarıyor. Bu Mila için. Mila teşekkür ediyor ve ona da altın kulelerle ilgili sorular soruyor. Aa evet, diyor adam. Bana kalırsa sebebi altın kulelerdeki insanlar hiç topal olmadıklarından dolayı. Ve emin olabilirsin ki, diyor adam, onlar bu hayatta hiçbir zaman topal olmayacaklar. Adam bu sözleri söylerken Mila sakat bacağına bakıyor. Büyük bir şaşkınlıkla bacağının tekrar büyümeye başladığını görüyor. Kaslı ve çıplak. Kalçasında baldırı büyümeye başlıyor. Ve baldırından 5 sağlıklı ayak parmağı bulunan ayağı ortaya çıkıyor. Bunlar yürüme bantları, diyor adam. Bunlara dikkatlice bakmalısın. Mila'nın beyninde şimşek çakıyor. Adama teşekkür etmek için kesik kolunu uzatıyor. Büyük bir şaşkınlıkla görüyor ki aniden bu kemiğin yanında da kol ve bir el ortaya çıkıyor. Rica ederim, diye söyleniyor adam. Gülümseyerek başını çevirir ve yürümeye devam eder. Mila ayağa fırlar, peşinden gitmek ister, beyninde çakan şimşeği anlatmak ister ama adam kaybolmuştur bile.
Yine tekrar ediyorum, bu sokaklara çıkma ihtiyacı hissetmiyorum ben. Dikkat, bazen yaptığımda olur yani, işten sonra şöyle hafif kadınların yanına uğramak gibi. Bunu herkes yapıyor. O zaman bazen yerel halkın yanından geçiyorum. Görülmeye değerler yani. Benim kalbim temizdir bak. Karıncayı bile incitmem. En azından incitmemeye çalışırım. Hatta şu cilencileri görüyor musun? Size birkaç ay önce başımdan geçmiş bir anıyı anlatayım mı ben? Benim hatunun oturduğu yerin köşesinde bir kadın dinleniyordu. Çok kötü görünüyordu o dilenci. Sadece bir bacağı bir kolu vardı. Vallahi. Bu zamanlarda husisi yapanlar da var ha. İnanılır gibi değil. Burada birçok dilencilere olduğu gibi ona da çok para verirlerdi. Ama aslında ben buna katılmıyorum. Zaten o parayla bir şişe viski alır onlar. Bunlara iyi bakmak gerekiyor dedim, düşündüm ve ona bir ekmek satın aldım. Şöyle arasında peynir taze paketlenmiş. Bunu gayet yararlı buldum. Ben çok mutluydum. Bu içten bir iyilikti.
Mila'nın beynindeki şimşek plana dönüyor. İstersen bir hikaye de diyebilirsin. Malzemeye ihtiyacı var. Uzun zaman kaldırımda yaşadığı için bunları nerede bulabileceğini biliyor. Mila cam sokağa kadar yürüyor. Bu defa cümle sihirbazlığının ardında ne olduğunu öğrenmek için gidip bakmaya cesareti var. Bir çöplük, dağ büyüklüğünde çöp ve avuç içi kadar insan, ihtiyar ve çirkin, hasta ve yorgun, dişsiz, dilsiz. Mila Nesa onları görmemezlikten geliyor ve çabucak ihtiyacı olanı arıyor.
Bu çeşit şeyleri hiçbir zaman o sese söylemem. Ama gittiğine üzüldüm doğrusu. Her defasında heyecanla bekliyordum. En azından bir şeyler oluyordu. Sevindiriciydi.
Birkaç eskiden kalma mikrofon, bir ses güçlendiricisi ve 2 hoparlör ile Mila pırlanta duvarın yanından geçer ve üzerinden altın kulelere doğru geri yürür. Mikrofonu ve hoparlörleri kulelerden birinin ayağına yerleştiriyor. Molaların, dinlengeçlerin ve gidiş gelişçilerin bir araya geldiği yere. Ses güçlendiricileri ile karşı tarafta durak tutuyor. Parktaki çalıların arkasına saklanıyor. Milanesa derin nefes alıyor ve mikrofona konuşmaya başlıyor. Alo, diyor dikkatlice. Ve karşı tarafta 3 insanın başlarını kaldırıp baktıklarını görüyor. Onlara usulca sesleniyor. Kötülük istemiyor. Onlara nerede çalıştıklarını soruyor. Değişik değişik kulelerden bahsediyor onlara. Çok şey istemiyorum, diyor. Birkaç yemek tarifi istiyorum.
Aslında ilk defa bayağı korkutucuydu ya. Biz burada duruyorduk. Şimdi durduğum gibi ama yalnız değildim. Ve Gretchen'i anlatıyordu. Kızının doğum günü olduğunu, onun için hala Barbie bebek bulamadığını. Şöyle çok özel bir model istiyordu ama ha, içinde cep telefonu olan Barbie. Velet 30 metre uzaktan kene telefon açacak ya. 30 metre. O zaman ilk defa o öksürüğü duyduk. Yabancı bir öksürük. Ben Jack'a baktım, o bana baktı. Ve beraber Gretchen'e baktık. Ben sürekli Gretchen'e baktım. Öksüren o değildi. Aman bir şey değil dedi Gretchen o zaman. Ama Jack ve ben yine de şüphelendik. Bu çevreden olan buralarda dolaşan yumurcaklardan biridir dedi Jack çok ciddi bir şekilde. Ve o anda ilk defa sesi duyduk. Şöyle metalden bir şey dedi ki, bu çevrenin yumurcakları şimdi hepsi de okuldu. O da doğru ya dedi Jack. Sanki bir şey olmamış gibi. Ben dedim ki Jack dedim, bu normal değil. Bu ses nereden geliyor? Vallahi sen de haklısın dedi Jack.
Ne kadar kolay. Mila bu kadar şanslı olacağını beklememişti. İşçiler kaçmıyor, kızmıyorlar. Mila'nın aletlerini aramıyorlar. İşini zorlaştırmıyorlar, kabul ediyorlar ve ona katılıyorlar. Hatta zevk aldıklarını bile düşünebilir.
Köşeye baktık, hole baktık ama tamamen yalnızdık. Gretchen güçlüyle sigarasından çekti ve sonra endişeyle yukarıya baktı. Boşluğa doğru döndü. Bizden ne istiyorsun diye sordu. Bu kafayı yiyordu tamamen bence. O zamana kadar ses dedi ki, hiç, sadece yemek tarifesi hakkında sohbet açmak istemiştim ben. Aa, bak bu iyi fikir dedim ben.
Günde 5 defa Mila Kule insanlarına hitaben konuşuyor. Onlara etraflıca bozanın tadının nasıl olduğunu anlatıyor. Tatlı ve ekşiyi nasıl karıştırdığını ve nasıl gökkuşağı renklerinin bulunduğu tabaklar hazırlayabileceğini anlatıyor. Ağızlarından sular akmasını sağlıyor. Onlara büyük eski medeniyetlerden bahsediyor. Mevlana ve Yusuf Emre, sultanlar ve şehzadelerden bahsediyor. Ve her seferinde sınırlarda bulunan kuleler ile ustaca karşılaştırmalar yapıyor. Orada oturanların nasıl kavga ettiklerini açıklıyor, nasıl seviştiklerini ve isimlerinin ne olduğunu ve onlara nasıl hitap etmesini istediklerini anlatıyor. Mila şahane bir anlatıcı. Sözleri parlıyor ve ışıldıyor ve dünyayı sadece güzelleştiriyor.
Bayağı zevkliydi. Tereyağı sosunda kuşkonmaz, et sarmaları, elma ezmesiyle tavuk, tavuk fırına girmek zorunda. Bir defa ön kızartmalı patates, o ses bunu da bilmiyordu. Pastırmalı ve peynir soslu hindiba. İtiraf etmem gerekiyor ki şimdi aşağı yukarı yan tarafta neler yediklerini bilirim. Çok tavuk ve kuzu, üzüm ve badem, pilav, sebze yerine patates. Kısacası benim köyümde bulamadığım birçok şey.
Seyircisi ona sadık kalıyordu. Üstelik bu insanların saraylarda oturmadığını fakat iş ülkesinin uzağında küçük semtlerde oturduklarını öğreniyor. Onların farklı renkleri karıştırdıklarını öğreniyor. Çok az zamanlarının olduğunu, o da yeni yemek tarifleri keşfediyor. Birbirlerinin ne zaman öptüklerini kayıt ediyor. Hiçbir zaman. Tokalaşmadıklarını, bir yabancıya nasıl hitap ettiklerini, saat kaçta yemek yediklerini ve yattıklarını.
Ben bunu söylediğimde, yani bu malzemeleri köyümde bulamadığımı söylediğimde, o zaman ses bize adresler ve isimler vermeye başladı. Bak, ben çevredeki bütün gençleri tanırım. Dikkat, onları daha hiç gözümle görmedim ya. Ama mesela Reşit'in 20 yıldır dükkanı olduğunu biliyorum, doğrudan Türkiye'den ithal. Ve küçük lokantaların ondan alışveriş yaptığını. Oradan çıkarken Allah'a ısmarladık demen gerektiğini. Sana bir şey verirlerinde sağ ol demen gerektiğini. Ve yine Türklerde merhaba demen gerektiğini.
Akşamları güneş battığında Mila dinlenmiyor. Fakat o günün hikayelerini çevredeki kulelere eriştiriyor. Ve tahta evlerin oradaki duvara. Duymak isteyene. Altın kulelerdeki hizmetçilerin nasıl çalıştıklarını anlatıyor. Bazılarının nasıl evlerinde yalnız yaşadıklarını, çocuklarını kreşlerde bıraktıklarını, plastik torbalardan yediklerini, arada bir muhallebiye benzeyen bir şey yaptıklarını. Onları rahatlatmaya çalışıyor ve çok renkli yemekler için evden dışarıda yemeği kabul ettiklerini söylüyor. Onların isimlerini öğretiyor ve nasıl karşılanmak istediklerini, öpmeden. Her gün nasıl seyahat ettiklerini anlatıyor. Saatlerce yoldalar. Bir gün buradan da geçeceklerini her seferinde ekliyor Mila.
Tahminime göre Jack Gülfer'in dükkanına takıldı. Böreklerini sararken onun nasıl kahkahaları attığını duyunca oraya muhakkak gitmeliyim, acilen fıkralara ihtiyaç var dedi. Aman dedim, Ama Gretchen bir tadına bakmak istediğini söyledi. Fıkraların değil ha, böreklerin.
Gece karanlık olduğunda Mila duvarın yanında yürüyor. Bir fırça ile dikkatlice pırlantaya küçük kırmızı noktalar konduruyor. İlk gelenlerin sadece bu noktaları takip etmeleri gerekiyor diye düşünüyor. Tahtadan evlerde ve mozaik kulelerde yerler, içerler ve alışveriş yaparlar. Ateşli bir şekilde sevgi de olacağını ümit ediyor. Alevciklerin birbirlerine sıçradığını ve en sert pırlantayı bile delebilecek bağların kurulduğunu.
Jacques ve Greta, güzel hikayecikler sayesinde her şeye rağmen yapacaklarına bugün karar verdiler. Salf kafilik derim ben buna. Şimdi gittiler. İstasyonu geçerek, hayat kadınlarını geçerek Türklere ve Araplara doğru gittiler.
Gün geçtikçe altın kulelerin ayaklarına daha fazla insan toplanıyor. Günde 5 defa ibadet eder gibi. Akşamdan akşama daha fazla insan pırlanta duvarın ardındaki kulelerde toplanıyor.
Benim için lokantalarıyla ayağıma kadar gelsinler öğlen arası, ama o zaman dönerin tadına belki bakarım. Pazarlarıyla buraya kadar gelsinler ve bana tekrar açıklasınlar. Türk hamamlarıyla, furmalarıyla buraya kadar gelsinler, yine gelsinler. O zaman bunların hepsine bir daha görelim derim.
Bir aydan az bir zamanda şaşkınlık içerisinde ilk işçilerin kulenin ayaklarını terk ettiklerini görüyor. Bir adam ve bir kadın tahta evlerin istikametindeki kırmızı noktaları takip ediyorlar. Onların böyle uzun pırlanta duvarın yanından yürüdüklerini gördüğünde ilk defa Mila'nın yanaklarından yaşlar süzülüyor. Zamanlama tam yerinde. Sadece zengin kralların zevk aldıkları gurur ile karşılanacaklar onlar. Ve çok yakında, biliyor Mila, yakında diğerleri de onları izleyecek. Bir aşiret karınca gibi yakındaki kulelere göç edecekler. Yürüme bantları, zevklerle dolu bir dünyaya yol alacaklar. İşçiler ne kadar satın alır ve para harcarsa Mila o kadar çok kazanacaktır. Bu arkadaşları ile beraber yaptığı anlaşma.
Eğer patron görürse, böyle gündüz vakti yani, o zaman başına gelecekleri düşün. Akşamları tamam, bu mümkün. Ama mesai yapmak istediğinde şöyle arada bir, o zaman oraya gitmiyorsun. Bir, orada gönül eğilebileceğin kadınlar yok. Ve iki, daha kötüsü, orada bira içemezsin. Onların Allah'ı bunu yasaklıyor ya.
Mila çabucak kuvvet toplar. Güzel bir şekilde, ne çok fazla ne de çok az. Hayat ona güler.
Hah, işte geldiler. Jacques ve Gretchen. Hele gülmelerine bak. Ne kadar da neşeliler ya. Yanlarında ıvır zıvır dolu plastik torbaları bile var. Beni ikna edemezler. Ben diyorum ki, ben inatçıyımdır ha. Ben diyorum ki, ben köyümün, kilise kulemin, sigaramın ve saatimin taraftarıyım.
Ve o özel şehir bir araya getirilmiş kasabaya dönüşüyor. Duvardan kapılar kesilir. Pırlantalar nişan yüzüklerinde ve gelinliklerde işlenir. Bu barış içerisindeki alışverişlere rağmen hala zenginler ve fakirler kalır. Hala daha topallar eklenir ve en küçükler, en yaşlılar, en yorgunlar, en yalnızlar, onlar hala unutulur ve dağ gibi çöpler üzerinde bitip tükenirler. Milanesa'nın 10 çocuğu ve 35 torunu olur. Büyük ümitlerin gelecekte gerçekleşmesi ise onlardan beklenir.